Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhaba, güncelleme programındayız. Bu programda güncel sanat alanında çalışan küratör, sanatçı, sanat üretenlerini konuk ediyoruz ve onları tanımaya çalışıyoruz. Bugün yanımızda küratör ve yazar eleştirmen Övül Durmuşoğlu var. Hoş geldin Övül.
Hoş bulduk.
Hoş geldin.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz. İstanbul'a da yeni geldin. Koştur koştur.
Evet, her zamanki. Zaten her zamanki halimiz, koşturuyoruz.
Aslında Övül'ü uzun zamandır yakalamaya çalışıyoruz.
Evet, bugüne denk geldi. Biraz seni tanımakla başlıyoruz aslında. Konuştuğumuz gibi. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezunsun. Daha sonra Sabancı Üniversitesi'nde görsel sanatlar,
evet,
ve iletişim tasarımı,
evet,
mıydı?
Evet.
Orada yüksek lisans yaptın. Ardından Malmö Sanat Akademisi'nde eleştirel çalışmalar diye
bir programa katıldım.
Programa katıldım.
Evet, postgraduate.
Devamında aslında yani bağımsız projelerde genelde çalışıyorsun. Çok fazla şey var. İstersen ben değil sen biraz anlat. İşte ne bileyim, daha çok burada biraz da kamusal sanat alanında çalışarak başladın belki,
evet,
diyebiliriz.
Evet, evet.
Şimdi neler yapıyorsun? İşte biraz onlara da değinelim. Biraz belki Exo City ile başlamak istersin ya da tercih etmezsen.
Ay, ne kadar güzel hatırlattın. Exo City.
Biz o zaman tanışmıştık,
evet,
sanırım.
Evet, biz o zaman
tam
tanışmıştık.
O dönemlerde.
Doğru, doğru. Ben tabii Sabancı'da tez yazdım. Yani hani benimkisi daha tezli, böyle daha eleştirel fikir, yazı, çizi üzerineydi. Tezim de resim ve pornografikti, tezimin başlığı da. Yani güncel iki ressamın modelleriyle kurduğu ya da modellemelerle kurduğu kişiselleşme ilişkileri, bu oyunlar ve hani bakışların formülünün değişmesi, birbirinin üzerine oturması, resimde nasıl gerçekleşiyor? Hani güncel ressamlar kadın bedeniyle nasıl uğraşıyor bu şekilde üzerineydi birazcık. Bunu tabii daha da açarak, çok basitleştirerek söylüyorum.
Hı hı.
Daha sonra aslında yani benim Sabancı'yı bitirdiğim zaman, tezimi verdiğim zaman aslında hani hakikaten aklımda çok fazla küratörlük gibi bir şey yoktu. Daha çok hani bu öğrendiğim şeyleri, bu altyapıyı nasıl daha iyi bir şekilde kullanabilirim gibi bir soru vardı kafamda. O yüzden de Malmö Sanat Akademisi'ndeki eleştirel çalışmalar programına gitmeyi seçtim. Çünkü eleştirel çalışmalar programında teori ve pratiğin birbirinin içine geçtiği yerler, hani bu iki karşıt görünen alanın birleştiren bir dil geliştirme üzerine programın tanımı. Şu anda program birazcık değişti zaten. Daha pedagojik olarak daha farklı bir tona büründü ama bizim zamanımızda, yani biz okurken gerçekten çok farklı alandan insanların bir araya gelip aynı metinleri başka bakış açılarından tartıştığı oldukça zengin bir programdı. Ve Malmö'de geçirdiğim bu dönem aslında benim hani bu altyapıyla ne yapmak istediğimle ilgili bana daha farklı bir bakış açısı verdi. Çünkü insanların kendi pozisyonlarını nasıl farklı tanımladıklarını gördüm. Hani kendini yazar olarak tanıyan, kendini sergi yapımcısı olarak tanımlayan, kültürel üretici olarak tanımlayan insanlar vardı. Ve bunun üzerine zaten hani bu süreçte de Exo City projesi gelişti. Hani Exo City ile bağlamak adına söylüyorum. Exo City tamamen hani buradaki düşünme sürecinin üzerine gelişen bir projeydi bu anlamda. Ve açıkçası hani bu benim için böyle bir daha minik bir egzersizdi. Aslında hani o minik egzersizden büyüdü ve o proje o kıvama geldi. Ve de ondan sonra da zaten bir şekilde adımlar birbirini takip etti ve kendim hani daha sık bir şekilde küratörlüğü pratik eder buldum. Bir şeyi de söylemek lazım belki. Eğitim, yani küratöryel eğitim meselesini de belki birazcık burada, hı-hı, açmak gerekir. programlar biliyorsunuz bu anlamda hani şu anda bayağı tartışılıyor yapıları, içerikleri. Daha pozitif görenler var, daha eleştirel yaklaşanlar var. Ben kendi adıma, kendi pratiğimde her zaman hani pratik üzerinden öğrenmeye kendimi açmak istedim. Hani belli kursları tabii ki hani profesyonel anlamda küratöryal çalışmaların da çok büyük desteği oluyor. Bunu biliyorum ama sonuçta hani hakikaten bu iş pişerek öğrenilen bir iş olduğunu düşünüyorum. Ve o yüzden de kendimi farklı projelere açarak pratiğimi geliştirmek istedim. Bu yüzden de bu alanda bu şekilde devam etti. Exocity projesi de tam bunun anlamında iyi bir çıkış olduğunu düşünüyorum.
Öyle pratikle öğrenmeye inandığın için soruyorum ama aynı zamanda da gerçekten burada Yavuz'un söylediği gibi ifade edilemeyecek kadar çok şey yaptın. Yapmaya da devam ediyorsun. Bu bir kurumda çalışmamak bu pratiği hızla edinebilmekle ilgili bir tercih midir?
Aslında değil. Ben bir sürü kurumda da çalıştım. Ama bu kurumlarda çalışmayı daha çok yine kendi pratiğimi kurumla negoşiyet eden, müzakere eden bir bağlamda hep açmaya çalıştım. Sonuçta mesela ilk kurumsal işim 2007 yılında Generali Foundation'da küratöryel asistan olarak çalıştım. Ondan sonra The Art Foundation'da küratöryel olarak asistan olarak çalıştım. Daha sonra IFA'da çalıştım. Daha sonra Documenta'da çalıştım. Bunların hepsi yani kurumsal bağlamda. Bunların hepsi zaten bir şeydi.
Tabii kurumsal işler ama hani uzun süreli bir kurumsal pozisyonda yer almama neticede. Tabii ki çok köklü kurumlarla da çalışıyorsun aynı zamanda tabii ki. Hani ama
proje
uzun süreli
gibi
proje bazlı
belki
gibi belki.
Evet biraz öyle. Biraz öyle gelişti. Doğru. Yani o konuda haklısın. Dediğim gibi bu mümkün olduğu kadar farklı yerlerden farklı şeyler alabilme üzerine gittiğim için kurumlarla olan ilişkilerimi de genelde projeler bazında tuttum. Ama şimdi daha farklı bir döneme giriyorum. Yani çünkü çok fazla yerde çok fazla şeyle uğraşıyorum bir taraftan. Ve artık hani duruş olarak da belki hani bu enerjiyi tek bir yere sabitlemenin, tek bir yerde bu programı geliştirmenin aslında tam zamanı yavaş yavaş geldiğini hissediyorum kendi anlamda. Mesela yani bu böyle bir çıkış olabilir son zamanlarda.
Yeni bir haber mi var?
Yeni haber olabilir. Yok, şu anda öyle bir haber yok ama yani çalışmalarımız devam ediyor bu konuda.
Birçok bağımsız projede yer aldın. Bunun senin yani sen biliyorsun bunları da bunların sendekinin dışında bir kaydı vesairesi var mı? Bunların kaydını tutmak mümkün mü? Yani bunu biraz daha şey olarak söylüyorum. Bağımsız küratörlerin belki yaptığı projeleri bir şekilde yani unutulmaması diyeceğim ama tam o anlamda da değil de kaybolmamasını sağlamaya yönelik bir girişim platform var mı? Ya da sen nasıl hatırlıyorsun?
Güzel bir soru sordum. Çünkü gerçekten zor. Özellikle de bağımsız küratörlerin farklı yerlere farklı geliştirdikleri projeleri eğer hani herhangi bir şekilde yayınla kayıt altına alma şansları yoksa genelde çok çok zor oluyor gerçekten projelerin kaydını tutmak. Hani ben bunu mümkün olduğu kadar sosyal medya platformunda daha önce blogumda yapmaya çalıştım. Sosyal medya platformunda mümkün olduğu kadar kayıt altına almaya çalıştım. Mesela Exocity'de de aslında hani tam bu dokümantasyon da çok önemli bir parçasıydı mesela projenin. Hani bunu bu eylemleri, bu şehir içindeki bu performansları bir şekilde kayıt altına alabilmek. Şimdi baktığım zaman mesela o fotoğraflara tekrar baktığım zaman çok ilginç geliyor. Çok o bloğun yapısı, o acemilik falan çok tatlı aslında bir taraftan hani baktığın zaman. Ama evet yani bu kayıt altına alma meselesi gerçekten bir mesele. Çünkü hem yani görsel olarak ciddi bir patlama yaşıyoruz. Hem üretimsel bağlamda bir patlama yaşıyoruz. Bunu bir şekilde aslında daha fazla kayıt altına almak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden son zamanlarda daha fazla yazmaya başladım. Yazının benim için bu anlamda bir kayıt işlevi de görmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha çok bu yazıya bu anlamda şu anda ağırlık da vermeye başladım. Uzun bir süredir yazmıyordum. Aslında benim yani bir yazarlık, ciddi bir yazarlık altyapım da var. Altyazı Sinema Dergisi'nin kurucu ekibindenim. Orada yazmaya başladığım bir takım eleştiriler, yazılar vardı. Ama küratöryel pratik araya girince yazıyla olan ilişkim birazcık değişti. Şimdi bu noktada hani her şey kafamda birazcık daha toparlanmaya ve netleşmeye hani bu uzun öğrenme sürecinden sonra bunu öyle görüyorum. Uzun öğrenme sürecinden sonra ki vardığım, kendi adıma vardığım noktaları yazılarla bir şekilde kayıt altına almaya çalışıyorum şu noktada.
Senin pratiğini ne şekilde tanımlarsın? Çünkü bahsettiğin gibi bir takım süreli projelerde çalıştın. Çok daha büyük sergilerin daha seni içine alan programlarında da yer aldın. Tamamen senin yönettiğin programlar da oldu. Pratiğini ne şekilde tanımlarsın? Küratöryel pratiğini.
Küratöryel pratiğimi özellikle yani şu 2012'den sonra geldiğim noktada diyeceğim. 2012'de çalıştığım işte bir hani Maybe Education ve Public Programs'ın ve sonrasında gelen Sofia Contemporary'nin ve üzerine İstanbul Bienali'nin tabii ki pratiğim anlamında beni ciddi bir farklı bir yere getirdiğini düşünüyorum, düşünme anlamında. Şu anda kendimi şöyle, pratiğimi şöyle tanımlayabilirim. İzleyicisiyle daha farklı alan anlamlarda ilişki kurmaya çalışan ve eğitim ve kamusal program gibi sınırlamaları mümkün olduğu kadar sergi durumunun ve kurumsal durumun içinde eritmeye çalışan bir pratiği sürdürüyorum. Bunu böyle tanımlıyorum şu anda. Çünkü hani özellikle 2-3 yıldır daha fazla üzerine zaten konsantre olduğum durum da bu. Hem programlar açısından hem hani herhangi bir aslında kamusal program dediğimiz şey aslında sadece bir ek midir, yoksa aslında sergilere, ana sergilere gerçekten bir ayna işlevi mi görür? Yani sadece support structure olmasından değil, gerçekten hani o yapının temel taşlarından biri olması fikrinden de hareket ederek birazcık. Bu anlamda pratiğimi açıkçası çekmeye çalışıyorum. Çünkü bir tarafta şöyle bir ayrım oluyor bizde. Hani kamusal programlarda çalıştığın zaman sergi yapmayan, daha çok event bazlı çalışan bir küratörmüşsünüz gibi böyle bir hani gruplama olabiliyor. Ama ben özellikle bunların iç içe geçmesini çok önemsiyorum. Çünkü sergi her zaman çok önemli bir düşünme formatı. Ve hani bir küratörün vizyonunu her zaman en iyi bence bir sergide görürüz zaten. Bu çok önemli. Ama aynı zamanda hani herhangi bir küratöryel hareketin de mümkün olduğu kadar farklı şekillerde izleyiciyle diyaloğa geçmesi gerekiyor. Yani hani back response, karşı responsu ne kadar farklı şekillerde alabiliyor veya o sergi kurulan o yapı nasıl farklı şekillerde tekrar okunup açılabiliyor. Yani sonuçta şahitler olmadan aslında o olayın da ya da sergi curatorial act'in de aslında bir şeyi olmuyor. Yani kendi içinde kapalı kalıyor. Bunun üzerinden daha fazla düşünmeye çalışıyorum.
Son dönemde özellikle hani araştırmalar veya müzelerin başarıları veya etkinliklerin, büyük sergilerin başarıları biraz sayılarla ifade ediliyor. Evet. Bu da aynı zamanda da çok eleştiriliyor. Tabii. Bu şekilde ifade ediliyor, aynen, olması. Ama sayılara yönelik sergiler de yapılıyor. Neticede bir şekilde parayla olan ilişkisi, destek.
Tabii.
Senin dahil olduğun, senin programladığın kamusal programlarda veya eğitim programlarında bu konuyla ilişkin nasıl? Yani kurulan nitelikli ilişki mi seyirciyle? Tabii ki eminim senin için kurulan nitelikli ilişki önemli, ama bunu ne şekilde tanımlarsın? Katılan kişinin sayısını arttırmakla ilgili bir düşüncen veya bir gayretin oluyor mu? Veya hangi taraftan yola çıkıyorsun?
Yani tabii ki nitelik öncelik olarak. Benim için her zaman bu noktada izleyiciyle kurulan momentum çok önemli oluyor. Hani programı öyle bir şekilde geliştirmek ki herhangi bir şehirde, herhangi bir bağlamın içerisinde izleyiciyle giderek daha fazla ilişki kurabilmek. Ya da hani bir programı mesela hani bir tanım yaptığınız zaman, bir program tanımı yaptığınız zaman belki hani o insanlara çok soyut gelebiliyor, ama ondan sonra ilk program ve ikinci program ve üçüncü programda bir şekilde hani izleyicinin dinamiğini yükselten ve programa katılımını daha fazla sağlayan bir yapı kurmak istiyorum. Genel olarak hani programın yapısını sadece işte dediğim gibi hani işte bu fon bizden bu programı yapmamızı istiyor, yapmamız lazımdan çok hani izleyicinin genel olarak genel festival olur, bienal olur, bu daha geniş sergiler olur, onunla kurduğu ilişkiyi açacak daha uzun süreçli yani build eden, birbirinin üzerine kurulan bir program yapmaya çalışıyorum. Sofya'da yapmaya çalıştığım da buydu. Bu tabii çok aynı zamanda çok emek isteyen bir şey. Çünkü hani şeyi de çok ön plana alıyor. hani o küratöryel duruşun orada her zaman olması gerekiyor. Hani bir şekilde o programın içinde hani biz dinamo efekti olarak hani o sürekli onu programı sürekli push etmek, sürekli bir noktaya doğru taşımak gerekiyor. Belki hani enerjisel olarak, kişisel olarak bazen uzun süreçlerde çok yorucu olabiliyor ama her zaman ben seyircinin gerçekten buna çok iyi cevap verdiğini düşünüyorum. Yani genel olarak seyircisel bağlamı buna çok iyi cevap verdiğini düşünüyorum. Sizin ne kadar küratör olarak sadece oraya bir hani ortaya fikir atıp ondan sonra olay yerini terk etmekten çok hani mümkün olduğu kadar o bağlamla kendini daha fazla haşır neşir edip daha fazla challenge almak veya hani ortaya koyduğu cümlelerin insanlarda olan etkilerini görme pozisyonu aldığı zaman izleyicilerden de genelde çok daha açık bir cevap geliyor. Bunu birazcık bu bağlamda biraz tutmaya çalışıyorum. Çünkü aşırı profesyonelliğin de tabii ki profesyonellik sınırlarını her zaman iyi tutmamız lazım. Bu çok önemli bir şey. Özellikle hani Türkiye'de de bu çok açık tanımlar. Hani sanatta profesyonellik ne demektir mesela? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama öteki taraftan da hani küratörlerin de daha fazla içinde bulundukları bağlamlarla daha haşır neşir olması gerektiğini düşünüyorum bu üretim patlaması içerisinde. Çünkü daha iyi sonuçları her zaman böyle alabiliyoruz.
Şarkıya geçelim isterseniz. Öncelikle teşekkürler bu şarkıyı seçtiğin için. Çünkü biz genelde konuklardan istiyoruz biliyorsun. Bizim şarkıyı belirleme gibi şansımız olmuyor. Bu tam güzel oldu diye düşünüyorum. Müzeyyen Sener'den dinliyoruz. Haydar Haydar.
Taşa çaldım kimine? Çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Haydar haydar seyreder alem beni. Rabbim, gözlerim günah benim kimine ah Haydar Haydar günah benim kimine.
Güncelleme programında küratör Övül Durmuşoğlu ile birlikteyiz. Övül, biraz önce küratörlük tanımından, daha doğrusu senin kendi pratiğini tanımlamanı istemiştik. Bunun da biraz devamı olarak yani kamusal programlar, kamusal programların kime hitap ettiği, başarı demeyeyim ama kamusal programlarda nitelik, nicelik katılım sayısından bahsetmiştik. Yavuz'un da biraz önceki sorusuna bağlayacağım. Kamusal programlar ne şekilde dokümente ediliyor?
Çok güzel bir soru. Bu da çok güzel bir soru. Bu da çok üzerine çok fazla düşündüğüm bir soru. Çünkü yani soyut, yani bunu Türkçe'ye tam olarak nasıl çevireceğim bilmiyorum. Abstract publics durumu var. Yani soyut kamular mı diyeceğiz, soyut izleyiciler mi diyeceğiz? Hani nasıl şey yapacağız. Çünkü Brezilya'da Brezilya'daki World Biennial Forum'da İstanbul Biennale ile ilgili bir konuşmam oldu. Bu konuşmayı da tamamıyla aslında hani İstanbul Biennale'inde küratörlerin İstanbul'a ilişki kurma biçimlerinin değişmesi üzerine 2005'ten itibaren özellikle daha farklı bunun bir dönüş alması ve hani aslında Biennale'in kendi kamusal programının bu noktada hani hala bu etkinlik programı diyeceğim hakikaten kamuyu kullanmayı hiç sevmiyorum çok devletleştiriyor bir taraftan ama bu programların nasıl aslında Biennale'in kendi kurmak istediği söylemi ve küratörün şehirle kurmak istediği ilişkiyi yansıttığı üzerine böyle bir konuşma yaptım. Ve bu hani demin paylaştığım hani sergi ve eğitim ve kamusal programların içindeki sınırların mümkün olduğu kadar çözüldüğü format olarak yeni bir kurumsal format ya da sergisel format denemek anlamında ki araştırmamın parçası olarak tabii ki bunu da görüyorum. Şuraya bağlayacağım. Bu süreçte mesela arşivlere girdim tabii ki. Dokümentasyon KSV'den de istedim. Ve çok zordu. İzleyicinin dokümente edilmiş yani ya da aradığım şey neydi acaba? Hani önüme gelen fotoğraflarda çok belli bir bakış açısı. Tabii ki kurumların kendi böyle hani bir taraftan olay yerini hani mümkün olduğu kadar iyi şekilde yansıtan fotoğraflar koyma isteği. Ama bir taraftan ona gerçekten o izleyiciyi ne kadar yansıtıyor? Ve mesela Sao Paulo Biennale'inde de çok ciddi böyle bir soru vardı. Çünkü çok ağır bir kamusal programları vardı. Onda her gün bir şey vardı. Serginin tam ortasında gerçekten benim için çok zihin açıcıydı onu görmek. Sürekli devam eden bir aktivite alanı vardı. Ve onu bir şekilde Flickr'dan akışla mesela sürekli onu şey yapmaya çalıştılar. Hani onu takip etmeye çalıştılar ama çok zor bir şey gerçekten. Hani o nasıl sonra Instagram'a dönüyor, oradan Twitter'a dönüyor ama onların kaydı nasıl aslında alınıyor bu dağılımın kaydı? Onu gerçekten zor bir soru bu. Gerçekten soyut kalıyor. Yani bu anlamda izleyiciyle olan ilişkinin soyut kaldığını düşünüyorum gerçekten. Hani bunu mümkün olduğu kadar da kurumsal bağlamda da hani sadece nicelik olarak soyutlama, sadece nicelik olarak somutlamanın da genel olarak kurumlara zarar verdiğini düşünüyorum ki Londra'da mesela hani genel Arts Council'ın yaptığı bir şey bu. Ve genel olarak mesela orada çalışan küratör arkadaşlarımın hepsi bundan yani çalıştıkları yerlerin bundan zarar gördüğünü söylüyorlar izleyici profili. Çünkü programları belli bir popülistik şeye itiyor bu. Ve ondan sonra da hani insanlar gerçekten yaptığı şeyleri mi yapmak istedikleri şeyleri mi yapıyorlar yoksa hani gelen council direktiflerine mi uymak zorunda kalıyorlar? Mesela böyle bir ilişki de oluyor. Zorluk açısından. O yüzden zaman, hala soyutuz. Evet.
Şunu sorabilirim. Berlin'de yaşıyorsun. İstanbul'a işte şimdiki gibi arada gidip geliyorsun. Burayla ilişkin nasıl? Burada geri dönmeyi düşünüyor musun? Ya da şu anda üzerine çalıştığın İstanbul'da olabilecek projelerin var mı? İstersen bu soruyu da
bitirelim. Evet. Az zamanımız kaldı. Ben İstanbul'la Berlin arasında kurduğum ilişkiyi seviyorum. Çünkü Berlin her zaman açık şehir. kırık ve açık şehir ve hani düşünsel bağlamda mesela bugün Berlin'de Haus der Kultur an der Welt'in yaptığı programı dünyada çok az program yapıyor şu anda. Hı-hı. Ve çok zihin açıcı bir şey. Yani gidiyorsunuz hani bir cuma öğleden sonrasında Radical Philosophy dergisinin konuşması için 350 kişilik bir salonun tamamıyla dolu olduğunu görüyorsunuz. Hani Berlin bu anlamlarda hala çok zihin açıcı. O yüzden o bağı orada tutmak istiyorum ve İstanbul'la olan karşılıklı açık ilişkisini de birazcık daha geliştirmek istiyorum tabii ki. İstanbul'da son zamanlarda çok daha fazla çalışıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü özellikle bu bir taraftan işte Viyana'dan New York'a, New York'tan Stuttgart'tan Berlin'e olan süreçte birazcık İstanbul'la ilişkim kopmuştu bu yer değiştirmeler sırasında. Şu anda İstanbul'da evimizin eskiden tanıdığı, yani şu anda uzun süredir ara vermiş olan Yama projesini tekrar canlandırma çalışmalarına başlamış durumdayız.
The Marmara Pera'nın
üstündeki ekran. Ve bu ekran uzun yıllar çalıştı. Sanırım 2003'te başlamıştı. Galiba. 2003'te evet, başlamıştı. Galiba. Ve İstanbul'un çok farklı döneminde çalışmış. Aslında çok farklı dönemine tanıklık etmiş bir ekran. Ve şu andaki bütün kamusal alan tartışmaları, yani tabii ki hiç bitmeyen tartışmalar bunlar Türkiye'de, ama şu anda tartışmanın aldığı konum itibariyle Yaman'ın tekrar geri gelmesinin önemli olduğuna karar verdik. Bu proje bana geldiği zaman çok mutlu oldum. Bunu mümkün olduğu kadar İstanbul'da şu anda eksikliğini yaşadığımız CAC Güncel Sanat Merkezi'nin küçük networklerin bir araya, küçük aktif networklerin bir araya geldiği bir alan olarak tasarlamak istiyorum. Yani bu sadece bir şey değil, sanatsal komisyonların olduğu değil. Tabii ki onlar da olacak ama ne bileyim, hani Atina Bienali'nin gelip kullanacağı, işte Meksika'da LULUDF'in gelip kullanacağı, Priştina'dan Stasyon Contemporary Art Center'ın gelip kullanacağı, böyle farklı ilişkiler, şehre farklı networkleri, aktif networkleri bu anlamda getirecek bir program hayalim. Şu anda bunun üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda da bir biliyorsunuz Be Start Üretim Fonu diye bir yeni bir açılım var. Onun da jürisindeyim. Meraklı bekliyorum sonuçlarını. Ama genel olarak şu andaki temel şeyim, temel buradaki projem Yama ve uzun süreçli bir proje olacak. Ve İstanbul'da böyle bir şey yaptığım için çok heyecanlıyım.
Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi de heyecanlandırdın.
Çok teşekkürler Öbül. Harika haberler.
Güncellemede haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41